İyi günler sayın seyirciler. Bir Hayata Dair programıyla Ankara'dan hepinize merhaba diyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle. Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Saygı Öztürk Bey. Hoş geldiniz
efendim. Sağ olunuz, teşekkür ederim.
Aslında biz Saygı Beylerin ofisine misafir olduk. Bugün çekimi Saygı Bey'in ofisinde yapıyoruz Ankara'da, Tunalı İlmi Caddesi'nde. O yüzden biz hoş geldik.
Tabii hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Öyle diyelim. Evet, ben programımızın ismi Hayata Dair. Yani konuklarımızın hayatlarından kesitler, anılar, kişinin yaşamıyla ilgili çeşitli evet. bilgileri seyircilerimize paylaşmayı amaçlıyoruz. Ben çocukluğumuzdan başlamak istiyorum. Biraz klasik olacak belki ama.
Yok. Tabii çocukluğumuz da bizim enteresan. Çünkü biz Anadolu'da yetişmiş, Anadolu'nun bozkırlarında yetişmiş bir aileden geliyorum.
Evet.
13 kardeşiz biz. 13 kardeşin 6'sı ölmüş, 7'si sağ bir aileden.
Evet.
Ve onların da 12. çocuğu olarak dünyaya gelmişi. Hayatımızın ilk bölümü köyümüzde geçti.
Pardon, o zaman araya girmek istiyorum izninizle. Bu daha da bir başarı hikayesi olmuş oluyor bundan dolayı. Şimdi çok kolay şartlardan bahsetmiyorsunuz.
Tabii sonuçta ki.
Olursa
tabii
olsun,
ki.
Değil mi? 12, mesela 13 çocuklu bir ailenin çocuğuyum diyorsunuz. Tabii. Sonuçta Yozgat'ın bir köyünde dedim ama geldiğiniz noktaya bakıldığında bu hemen ifade etmek istiyorum seyircilerimize paylaşmak açısından. O zaman bu daha değerli bir başarı öyküsü olmuş
evet,
oluyor.
Şanslı tarafımız şu, köyde yaşadığımız dönemde en azından bizim dönemimizde bir ilkokul açılmıştı. Ama benim abilerim örneğin onların döneminde köyümüzde ilkokul bile yoktu. O yüzden abilerimizin işte Sorgun ilçesinde, Sarıkaya ilçesinde, köyden oralara gitmiş tanıdıklarının yanında ya da kardeşlerinizin birisinin yanında gidip onlarla beraber kalarak onlar
ilkokulu bile değil mi?
Evet, ilkokulu bile. Evet. Eğitimlerini gördüler. Çok şükür ileriyi gören bir babanın çocukları olduğumuz için olacak ki onlar devletimizin sağ olsun yatılı okullarında, devletimizin pansiyonlarında eğitim öğretimlerini yaparak ikisi de Türkiye Cumhuriyeti'nde vali unvanlı insanlar oldular. İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı yaptı bir abimiz. Bir abimiz Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı
Maşallah.
Gibi
evet.
Çok önemli görevlerde bulundular. O yüzden biz her zaman devletimize, yüce devletimize her zaman minnet borçluyuz.
Çok
biz
güzel.
Aile olarak.
Bunu bu şekilde ifade etmeniz de ayrıca çok
her
güzel.
Her zaman evet. biz bunu severek ve işimizden gelerek bunu her zaman ifade ederiz. Çünkü yani gerçek bu.
Evet.
O yüzden Anadolu'dan gelmek, o bozkırdan çıkmak, o bir köy çocuklarının içerisinde belli bir noktalara ulaşmak bizim için de büyük bir şanstı ailemiz açısından da. Tabii ki bunun için annenizin, babanızın, kardeşlerinizin özverileri gerekiyordu. Demek ki o özveriyi hep beraber gerçekleştirmişiz.
Tabii.
İlkokuldan sonra ortaokula Yozgat'ın Yerköy ilçesine geldik. Orada ortaokul, liseyi.
Aileden uzakta okudunuz siz de.
Yok, ondan sonra aile olarak evet, göç ettik.
İyi dönemde,
köyden,
iyi dönemde o zaman evet. siz ailenizin.
Böyle bir süreç ama gazeteciliğe derseniz gazeteciliğe ben lise 2. sınıfta başladım.
Çok erken.
Lise 2. sınıfta çünkü çok severek yapmaya çalıştığım bir işti.
Evet.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Yerköy diye bir gazete vardı. Tek yapraklı, küçük bir gazete boyutlarında. Yani A4 kağıdının biraz büyüğü diyelim. Öyle bir gazete. O gazetede ilk haberlerimi yazmaya başladım. O dönemde o kadar gazetecilikte kabıma sığmıyordum ki İşte Tercüman gazetesi o dönemin etkili gazetesi.
Tabii ki, evet.
Akşam gazetesi o dönemin çok etkili gazetesi. Hürriyet Haber, Hürriyet gazetesi o dönemin etkili gazetesi. Hepsinin birdenbire Yerköy muhabiri oldum. Yozgat Yerköy muhabiri.
Bu hala lisedeyken mi oluyor?
Tabii daha lise 2. sınıfta.
Evet.
Ve o yüzdendir lise 2. sınıftan bu yana hayatımı kendim kazanırım. Sadece gazetecilikten. Başka hiçbir işim o günden bu yana hiçbir işim olmamıştır. 1973 yılından bu yana sözünü ettiğim tarih.
Evet.
Onun dışında gazetecilik dışında en küçük bir gelirim falan hiç bugüne kadar olmamıştır. Allah da nasip etmesin. Öyle derim yani.
Evet.
Çok severek yaptığım bir iş. O kadar işte herhalde kabıma sığmadım ki bana dediler ki Yozgat'tan yani sana Yerköy küçük geliyor. O zaman 5-7 bin nüfuslu bir ilçe. Ama o kadar göz dolduran bir muhabirim ki ya senin büyük bir yere gönderelim. Nereye gönderelim? O zaman Kırıkkale'ye git dediler. Kırıkkale'de daha iyi muhabirlik, yani daha çok haber olur. Düşünün Anadolu'dan, yani Yerköy'den çıkıyorum, geliyorum Kırıkkale'ye.
Evet.
Kırıkkale'ye geliyorum. Ne bir tanıdığım var, ne bir bildiğim var.
Büyük
ne de bir, ne de
yani
bir düzenli maaşımız, yani bir maaşımız falan da söz konusu değil.
Evet.
Şöyleydi Anadolu muhabirlerinin özelliği. Eğer gazetede haberiniz çıkarsa, o çıkan habere göre, sütununa, santimine göre, çıktığı sayfaya göre belli bir ücret tarifesi vardı. ben düşündüm yani Kırıkkale'de o kadar çok haber yazabileceğimi düşünüyorum ki.
Evet.
Orada gittim otelin en iyi bir otele yerleştim. Ama düşünüyorum ya ben bu otelin parasını ay başında nasıl ödeyeceğim?
Evet.
Hadi öğlenleyin yemek yemedik, akşamları da yine simitle idare ettik ama yani şu otel parasını nasıl idare edeceğim? Otel parasını da çıkarttır oldum
mı?
Çok şükür.
Bravo.
Yani en azından evet. Kırıkkale'de borçlu olmadım.
Evet.
Sonra Kırıkkale'de de herhalde çok başarılı oldum ki bana dediler ki ya senin yerin Ankara dediler. Ankara'ya gelmeni istiyoruz dedi. Ve gerçekten benim o dönem tek hayalim vardı gazetecilikteki veya işte insanın hayatındaki hedeflerinden birisi. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda çalışmayı çok arzu ediyordum. Tek hedefim oydu.
Evet.
Çünkü Hürriyet Haber Ajansı'nda aynı zamanda Yerköy muhabirdim. Daha sonra Kırıkkale muhabirliğini yaptım. İlişkilerimiz de çok iyi. Habercilik bakışımı falan veya gazetecilik heyecanımı, habercilikteki refleksimi herhalde çok iyi görmüş olacaklar ki benim bir Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosuna böyle aldılar. Ve o günde yaklaşık toplam ben Hürriyet Gazetesi'nde 20 yıl çalıştım.
Oo, yani Hürriyet Gazetesi'ne başladığınızda kaç yılları oluyor aşağı yukarı?
1979 yılında başladım. Pardon, 1 Haziran 1978 tarihinde Hürriyet'in Ankara bürosuna adım attım.
Evet.
Yani daha önce ilişkilerim vardı Yerköy muhabiri, Kırıkkale muhabiri olarak ama esas profesyonel olarak Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda esas başlayış tarihim 1 Haziran 78.
O zaman
hiç aralıksız 1994 yılına kadar
aralıksız,
devam ettim.
Evet.
Bu arada çok değişik yani herhalde gazetecilikte bir şeyler yapmaya başladım ki çok değişik diğer gazetelerden iş teklifleri gelmesine rağmen hayalini bile kuramadığım rakamlar teklif edilmesine rağmen o dönemde hep gazetede kalmayı tercih ettim. Sonraki belli bir dönemde bazı arkadaşlarla beraber 1994 yılında ayrıldık. Çok iyi koşullarla Sabah gazetesine geldik. 5 yılda Sabah'ta çalıştık. Sabah'tan sonra da Star gazetesi Cem Uzan döneminde o yayınlanmaya başlayacaktı. O dönemde Star gazetesinin Ankara bürosuna temsilci yardımcısı aynı zamanda gazetede köşe yazarı olarak geçtim. 5 yılda öyle çalıştım orada.
Çok ciddi bir tecrübe
derken, derken birdenbire işte böyle bir Cem Uzan Bey'in tökezleme dönemi oldu.
Evet.
O dönemde gazetedeki iş koşulları artık böyle benim gazetecilik ilkelerime uymayacak bir aşamaya gelince gazeteden kendi isteğimle ayrıldım. Ayrıldım Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'na döndüm o dönem. Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda o dönem geçtiğimiz zaman aynı zamanda Gözcü isimli bir de gazete vardı.
Evet.
Hem ona köşe yazıyorum, Hürriyet'e haber yazıyorum, Gözcü'ye yine haber falan yazarak bir uzun sürede 2007 yılına kadar orada geçirdim. 2007 yılının 1 Nisan'da şaka gibi sanki gazetemiz birdenbire kapandı. Hiçbir gerekçe yokken, tirajımız çok yüksek bir orandayken kapandı. Ve sonuçta ben Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda yine devam ettim. Ne zamana kadar? 2011'in başına kadar. 2011 yılında yine kendi isteğimle ama gazetedeki dostlarımızla, gazetemizin genel yayın yönetmeni, onların tüm ısrarlarına rağmen, onların yine izinli ve onaylarını aldıktan sonra Sözcü Gazetesi'nin Ankara bürosuna geldim. Hem köşe yazıyorum hem gazetenin Ankara temsilcisiyim. Burada olmaktan da gerçekten mutluyum.
Neyse.
Niçin mutluyum? Çünkü özgür bir gazetecilik yapıyoruz. İstediğimizi gazetecilik ahlakı çerçevesi içerisinde etik kurallara alabildiğine uyarak ve asla yalan yazmayarak, kimseye hakaret etmeyerek gerçekleri mümkün olduğu kadar da belgeleriyle yazıyorum.
Pardon, bu söylediğiniz çok önemli. Hatta bu benim bir sorumdu. Şimdi evet, ben de aynı zaten soruya gelecektim. Çünkü sizinle ilgili bir araştırma yaparken az önce sizin telaffuz ettiğiniz gibi dediniz ya, hani kimseyi aşağılamıyoruz, hakaret etmiyoruz. Böyle bir cümlenizi de aldım. Bakın şöyle demişsiniz bir röportajınızda. Haberlerimde, yazılarımda, kitaplarımdan, televizyon ve radyo programlarında, pardon, kimseye hakaret etmiyor, aşağılamıyor, tarafların görüşlerini alıyorum.
Kesinlikle öyleyim.
Bu çok çok önemli.
Ama böyle olması gerekir.
Evet.
Ben hep şöyle düşünüyorum. Bana yapılmasını istemediğim şeyi ben başkasına da yapmam.
Çok doğru, evet.
Şimdi nedir? Örneğin sizinle ilgili bir haber yazacağım. Evimde bazı bilgiler var.
Evet.
Ben bunu yazmam gerekiyor. Yani haber değeri olan
tabii
bir şey.
Ki, evet.
Şimdi elimdeki bilgiler veya duyumlar, yaptığım araştırmalar haber olarak yazdığınız zaman gazetenizde yer alabilir. Ama buna Aylin Hanım ne diyor? Yani Aylin Hanım da diyecektir ki belki bu iftiradır veya böyle bir olay yoktur. Ne söylerse hiç beni orası ilgilendirmiyor. Elimdeki ben bilgileri zaten ben onu haber olarak yazacağım. Aylin Hanım'ın da söylediklerini yazdığım zaman gerek mahkeme aşamalarında işte niçin görüşünü almadınız? Bakın ben Aylin Hanım'ın söylediklerini de yazdım.
Almışsınız.
Bunlar yalandır bilmem ne dediler. Onları da yazdım. Aylin Hanım'ın ifade edeceği bu konuyla ilgili ne varsa eksiksiz olarak ben bunu yazdım. Şimdi mahkemelerde veya işte ne bileyim kişi olarak siz de aklı olarak ya benimle ilgili haber yazıyorsun kardeşim benim, bana niye sormuyorsunuz dediği zaman %100 haklıdır. Ben de bana böyle bir şey olsa ben de aynı şeyi düşünürüm. Yani niçin bana sormadınız? Yani işin aslını ben de size anlatabilirdim veya olay öyle değil böyle diyebilirdim. Demek ki gazetecilikte bu gerçekten yapılması gereken
çok
bir
olay. Çok önemli. Ben bunu duydum. Ve ayrıca memnun oldum.
Çok evet. teşekkür
keşke
ederim.
Keşke öyle alsalar sizi
tamam, ben hep böyle düşünüyorum ve genç meslektaşlarıma da, gazetede evet. çalışan arkadaşlara da sürekli bunu öneriyorum.
Bundan çünkü dolayı bir kaybe uğramıyorsunuz değil mi? Yani
hayır, hayır, hayır, hayır. Evet. Asla yani uğramıyorsunuz. Evet. Mesela şimdi basın konseyinin maddelerinden birisi, hükümlerinden birisi şu. İşte bir kişiyle ilgili haber yazacağı zaman karşı tarafında görüşünü alın der.
Evet.
Şimdi almadığınız zaman kişi basın konseyine başvurduğu zaman size en azından orada bir kınama, disiplin, evet. şey uyarı bilmem ne falan gibi en azından bir yaptırım uygulanabilir evet. en azından. Evet. Niçin? Yani şunu bu gazetecilik çerçevesi içerisinde yapılabilecek, ulaşılabilecek bir kaynak olmasına rağmen ben eğer oraya ulaşmıyorsam ciddi bir eksiklik var demektir. O yüzden bunlara çok özen gösteririm.
Buna gerçekten memnun oldum.
Çünkü ve özellikle de herkesin evet. yapmasında ulaşılabilecek her kaynağa mutlaka ulaşmalarında hep salık veririm yani.
Çok önemli o, dediğim gibi çünkü basın meslek ilkelerini birçok yayın kuruluşu dile getiriyor. Tam sayfa ilanlar veriyorlar.
Yok yok sözle. Sözle veriyorlar. Evet, gerçekten evet, sözle.
Bu bunu sizin ağzınızdan duymak çok güzel. Gerçekçi olduğunuzun, samimi olduğunuzun bir göstergesi.
Kesinlikle siz de aynı zaten şeyi evet. bu böyle olması gerekir. Ayrıca işte ben kitaplarım var. Benim 17 tane tabii yayınlanmış ve her biri de kendi alanlarında çok satan kitaplar. Tabii. Kitaplarım da öyledir. Bakın kitaplarımda bir konuyla ilgili herhangi birisiyle ilgili bir bölüm varsa hemen bir sayfa, üç sayfa ilerisinde onunla ilgili onun vereceği veya o konuyla ilgili söyledikleri de vardır. Mümkün olduğu kadar bu tür yazılarımda yorum yapmıyor. Bilgileri, belgeleri sağlam dayanaklarıyla ortaya koyuyorum ve okuyucuya yorumunu bırakıyorum. Okuyucu sağlıklı bilgilerle, belgelerle olayı gördüğü zaman kitabınızda veya gazetenizde veya televizyondaki konuşmalarınızda bilgileri, belgeleri gördüğü zaman o okuyucu kendisine göre zaten yorumunu yapar. Sizin orada yorum yapmanız gerektirecek bir durumda yok. O yüzden bazıları bana söyler. Ya kitaplar çok güzel. Keşke yorum da yapsan. Yani yorumu ben en iyisi sen yap diyorum
doğru
yorumunu. Ben zaten niçin belgeleriyle, bilgileriyle olayı ortaya koyuyorum. Artık yorumunu da kendisi. O bilgileri, belgelere dayanarak sağlıklı olarak sen yapabilirsin diye düşünüyorum. Buna da hakikaten gazetecilikte buna özen gösterdiğim bir konu.
Çok güzel. Kesinlikle. Gerçekten çok memnun oldum.
Sağ olun.
Daha söyleyeyim duyduğuma. Şimdi işin mutfağından başlamışsınız aslında küçük yaşta. Lise
çok küçükken yana. Başladım.
Evet, öyle başlamışsınız ve kısa sürede de hedefinize ulaşmışsınız işin güzel tarafı.
Ya şöyle az önce söyledim yani bir sadece gazeteci olmak istiyorum diyorum. Hı hı. Yani sonuçta kararlıyım gazeteci olmaya. Evet. Gerçekten gazetecilikte çok iyi abilerimiz oldu. Belki şansımız bu.
Evet.
Şimdi hiç tanımam, hiç bilmem. Ben Yerköy'de genç işte lise öğrencisi olduğum dönemde gazeteci büyüklerime o zaman okuduğum gazetelere yazarlarına mektup yazardım. İşte ben gazeteci olmak istiyorum. Ben gazeteci olsam mesela Yerköy'de şöyle haberler var. Aslında bizim için çok orada küçük bir ilçede çok büyük haber gibi gördüğümüz olaylar aslında gazeteler için bugün baktığınız zaman haber değeri olan bir şeyler değil. Ama bakın o dönemdeki o abilerimiz İstanbul'dan o dönemin telefonla işte ulaşmak falan şu anda tabii ki böyle istediğiniz gibi cep telefonuna ulaşmak
tabii,
değil.
Tabii.
O zaman PTT'ye kayıt yazdıracaksınız. En azından 2-3 saat telefonun başında bekleyeceksiniz.
Evet.
Ondan sonra size ulaşabilirler. Ya da onlar vakit ayırıp da size bir de mektup yazacaklar. İnanınız o abilerimiz, o güzel abilerimiz, meslek büyüklerimiz bize yani o mektuplarıma cevap verdikleri zaman hala saklarım o mektupları. Yani o meslek büyüklerimizin o genç gazeteci olmak isteyen bir insana bu kadar böyle ilgi göstermeleri, yol göstermeleri, işte benim yazdığım mektuba karşılık verip işte haberlerinde şunu yap, işte haberlerinde şunlara dikkat etmen lazım gibi bana öğütlerde bulunmaları gerçekten benim için hepsi rehber oldu. Her birinden yararlandım. Şimdi rahmetli Celalettin Çetin gibi abilerimiz, ki Türkiye'nin en tanınan bilinen röportajcısının bana böyle mektuplar yazacağı aklımın ucundan bile geçmez.
Evet, çok doğru.
Veya bilmem Anadolu'ya gelip ya seni çok gözüm tuttu, senden iyi gazeteci olur, seni bizim gazeteye aldırtırayım diye günler sonra işte İstanbul'dan telefon edip bundan sonra telefonla haberlerini buraya geçeceksin, işte fotoğrafla haberlerini falanca adrese geçeceksin diye yol gösteren abilerimiz. Yazdığım haberleri oradan, işte haberin çok güzel yazmışsın ama şurası şurasını da yaparsan, fotoğraflarda şöyle şunlara destek olursun diye yol gösteren abilerimize hep minnetle, hep saygıyla anıyorum, inanınız hep.
Ama yine bu da söylediğiniz son derece önemli. Bilmiyorum hala kaldı mı bu şekilde ama gençleri motive etmek açısından, yol göstermek açısından, dediğiniz gibi teşvik etmek açısından mesleğe yeni başlayacak kişilere.
Tabii.
Yani yukarıdan üst perdeden bakmak değil de, değil mi? Elini tutup çekmek gibi bir
yani
yerde.
Kesinlikle
böyle.
Yani işte az önce şunları anlatıyorum. Ben de elimden geldiğince arkadaşlarımıza hep yol gösteriyorum.
Tahmin ediyorum siz bunu yaşadığınız
doğrusu
için.
Doğrusu böyle olması evet. gerektiğini söylüyorum. O alır almaz, beğenir beğenmez. Hı hı. Hiç benim o şey değil ama gazetecilikteki bilgilerimi, deneyimlerimi onlara aktarmayı da görebiliyorum. Çünkü sonuçta bizler belli bir kuşağız, belli bir yere kadar geliyorsunuz. Sonra geriden gelen arkadaşlarımıza hakikaten gazetecilik ahlakıyla, gazetecilik işte kurallarıyla, haberdeki incelikleriyle, kişilerle, haber kaynaklarıyla, diyaloglarda hep yol gösterici olmaya özen gösteriyorum. Çünkü onların da doğru insanlardan, doğru kişilerden, meslek kurallarına, etik değerlerine bağlı insanlardan alacakları, öğrenecekleri çok şey olduğuna inanıyorum. Ben de çünkü, ben de öyle. Ben de mesela Hürriyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda Anadolu'dan gelmiş bir gazeteci olarak oradaki abilerimden çok şeyler öğrendim. Ülke Armağan mesela o dönemin haber müdüründen, o dönem gazeteci abimiz Şeniz Yurtman'dan, işte parlamento muhabiri Ayberk abiden, Ali Utku'dan, Oktay Özeskizci'den, herkesten bir şeyler kaptım. Bülent Erandaş abimden bir şeyler kaptım. Onların o andaki telefon konuşmalarını dinler, nasıl konuşuyorlar, hı. haber kaynaklarıyla o andaki diyalogları nasıl diye çok şeyler öğrendim. Evet. Yani gerektiği zaman nasıl konuşulması gerektiğini onlardan çok şeyler öğrendim. Hı. Hepsine minnetle anıyorum, hepsini saygıyla anıyorum gerçekten. Bugün bile o meslektaşlarımızın hiçbirisini unutmadım.
Yerköy,
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde muhabirken haberlerimizi sayfaya koyan o dönem Ankara'daki yazı işleri sorumlusu örneğin Hürriyet'in Yusuf Ziya Gedikli abimizi ben hala ararım. O dönemdeki görev yapan abilerimizi zaman zaman ararım. Vefat etmiş olanların eşlerini ararım. Yani çok severek yapıyorum ve onlara hakikaten yani böyle olması gerektiğini düşünüyorum ben bunları.
Çok güzel, çok vefalı bir davranış örneği bu gerçekten.
Yani insani olarak görüyorum.
Doğru.
Yapılması gerekenin bu olduğunu görüyorum ve bunu çok severek, çok isteyerek yapıyorum. Bunu da belirteyim.
Evet. Şimdi biz sizin hayatınızı böyle seyircilerimize paylaşırken ben de tabii ki ilk defa tanık oluyorum sonuçta. Sadece bir hayat değil, aynı zamanda dediğim gibi bir kişisel başarı öyküsüne tanık oluyoruz. Gerçekten bu böyle. Çünkü bakın kendi çabanızla arkanızda biri olmamış, sizi böyle bir torpille bir yerden alıp bir yere getirmemiş.
Kesinlikle, kesinlikle
yani,
yok.
Denir ya, tırnaklarınızla kazıyarak
şey belki. Yani insan hayatından da kıvanç duyması. Bakın ben Yerköy'de geldiğim zaman belki bilinmez, eskiden böyleydi. Anadolu'dan birisi işte İstanbul'a veya büyük kentlere geleceği zaman sırtına yorganını alırdı sadece. Yorganıyla gelirdi. Yani Anadolu'dan büyük kentlere göç böyle başlardı. Ben de aynı şekilde başladım. Ben de Yerköy'den geleceğim zaman bir tane yorganla geldim.
Evet.
Ve Ankara'nın Keçiören semtinde bir arkadaşım bekar evi vardı. Evet. Onunla beraber kalmaya başlamıştık. Ama bizim sonuçta o dönemlerde aldığımız asgari ücretle maaşımız vardı. Ama asgari ücretli olduğunuz zaman dolmuş paranız, bilmem işte ne bileyim işte bir şeyler yiyecek, ev kiranız, hı hı. elektrik
temel
parası kesinlikle karşılayamıyorum. Ne yapıyordum biliyor musun? Sabahın köründe, orası aşağı yukarı bir 10-15 kilometre falan vardır Hürriyet'in o dönemdeki bürosuna. Ben sabah spor olsun diye değil, zorunluluktan, çünkü param olmadığı için oradan 10 kilometre sabahın erkenden yola çıkardım, yürüyerek büromuza gelirdi Hürriyet'in. Ve geldiğim zaman zaten iyice acıkmış oluyorsun. Erkenden de gelirdim buraya.
Evet.
Ve orada genelde yaptığımız hemen aşağıda bir bakkal vardı. 20 gram peynir hiç şaşmaz bir şeydi. 20 gram peynir yarım ekmek. Evet. İyice dağcık bir şey. Ama inanın kıvanç evet, duyuyorum o günlerimde
ben. Kesinlikle. Ben de saygıyla yani, izliyorum. Bakın siz sergiyle dinliyorum.
Samimiyetle evet. söylüyorum. Yani evet. o kadar yolu yürümek yani spor olsun diye değil. Tekrar söylüyorum.
Tabii ki.
Yani zorunluluktan. Yani şöyle oluyordu. Bazen oluyor. Dolmuş paranız yok.
Evet.
Gecenin olmuş bir yarısı. Ne yapacaksınız? Dolmuşta kaçak gidiyorsun. Yani arkada bir yere böyle siniyorsunuz. Yani gerçek mi bunlar? Evet hayatımızın, benim hayatımın gerçekleri. Evet, evet. Sonra bir dönem geldi. Emniyette şöyle bir uygulama oldu. Polis muhabiri diye bize bir kart vermişlerdi. Üzerinde polis muhabiri yazıyor. Şimdi otobüslere acaba nasıl binebilir miyim diye böyle bir denedim bir gün. Böyle polisi kapattı şeyi muhabiri kapattım böyle.
Polis mi kaldı sadece?
Sessizce polis dedim. Baktım otobüse binebildim. Sonra bir süre böyle devam ettim. Bir gün şey dedi ki şoför dedi o geçmez dedi. O günden sonra o kartı hayatta kullanamadım. Yeniden yürümeye devam böyle.
Evet.
Yürüyerek işte ama iyi yürümüşüz. Doğru yollarda evet, yürümüşüz. Hı-hı. Ve işin garibi o dönem böyle eğer istemiş olsaydım yoldan çıkma eğiliminde birisi olsaydım hı-hı. gerçekten mesleğimin ilk yıllarında çok büyük paralarda kazanabilirdim. Yani rüşvet alabilecek konumdaydım o dönemde.
Evet.
Öyle yazdığımız haberler bilmem neler. İnanınız çanta dolusu bana paralar verildiği zaman hep şöyle yaptım. Ya olur mu diyorum. Nasıl diyorum bana böyle teklif edebilirsiniz. Hı. İnsanını da kırmadan.
Evet.
Ama dışarıya çıktığım zaman şöyle yumruğumu sıkıyorum. Hı hı. İyice sıkıyorum. Aferin saygı diyorum. Evet. Satılmadın diyorum.
Bravo.
Bir daha da dedim satılmasın diye. Kendi kendime o zaman böyle ne bir güzel. Yumruğumu sıkarak Kızılay'da yürüdüğümü hatırlıyorum.
Güzel, evet.
Gerçekten Allah bana gazetecilik gelirinden dışında yani hı-hı. maaşım, kitap gelirin, televizyon programı gelirin.
Hı-hı.
Ondan sonra onun dışında bir kuruş bugüne kadar işte 1978 yılından bu yana biraz daha geriye giderseniz mahalle muhabirliğimden bu yana hiçbir onun dışında bir gelirim olmamıştır.
Evet.
Helal kazanç.
Ne güzel.
Kazanç.
Evet.
Çocuklarımıza böyle helal yedirmeye çalıştım.
Ne güzel, evet.
Yani kendi kendimize, arkamızda evet. kimse olmadan,
evet, evet.
birilerine asla dayanmadan, bir evet. siyasi partiymiş, evet. örgütmüş, evet. sendikaymış evet. veya vakıfmış, evet. hiçbir yerle en küçük bir bağım olmadan
evet.
sadece gazetecilik yolunda yürüyorum, yürüdüm, yürümeye devam ediyorum, yürüyebildiğim
İnşallah.
Kadarıyla.
Umarım bizi dinleyen gençler özellikle buradan çok güzel dersler çıkartırlar. Çünkü çıkartılacak çok fazla ders var. Benim kişisel gelişimle ilgili kitaplarım var 18 tane. Şimdi düşünüyorum da gerçekten yani yazmak ayrı bir şey ama siz böyle canlı tanıyorsunuz yaşanmış bir şeyin. Başarıya ulaşmak gerçekten emek, fedakarlık bakın bütün bu anlattıklarınızda bunları görüyoruz. Sabır, çaba.
Evet.
Bunlar olmazsa olmaz şartları başarının. Yani bazen gençler genelleme yapmıyorum ama bazı gençlerde kolaycılık oluyor. Hemen başarıya ulaşalım. Hemen önümüze gelsin. Öyle değil mi?
Ya yani şimdi şöyle işinizi eğer yaptığımız evet. işte sonuçta ben neyim? Ben gazeteci olarak başlamışım.
Evet.
Arkamda dediğim gibi zaten arkamızda birileri olsa bir yerlere zaten böyle 30 yıl 35 yıl gazetecilikte zaten kalamazsınız.
Evet.
Kolay değil gerçekten. Basının kurtlar sofrası olduğu da bilinir.
Doğru.
Böyle bir ortamın içerisinde çok şükür en iyi yerlerde hep çalışarak hep önderde olarak bir grubun bilmem ne bileyim yani bir hı hı. arkamızda herhangi bir destek olmadan sadece gazetecilik yolunda yürüyerek yüründüğü zaman da bir yol alınabiliyormuş.
Biliyormuş demek yani ki onun ben, örneği bu. Evet.
Tabii ben en azından evet. ben kendimi öyle biliyorum. Evet. Hiçbir zaman hı hı. Arkamda böyle bir güç bilmem ne hiçbir zaman olmadı. Olmasını da zaten istemem çünkü olmasını gerektirecek bir durum da söz konusu değil. Onlar beni zaten o tür şeyler rahatsız eder. Niçin olsun?
Tabii.
Ben zaten bu işi yapıyorsam
evet.
en iyisini yapma gayreti içerisinde olurum. Hı hı. Elimden geldiğince, gücümün yettiğince hı hı. buna özen gösteririm. Nedir? İşte mesleğimden bahsediyorum. Ben severek özellikle gençlik dönemimizde ben gazetede yatıp kalkardım. Hı hı. Yani o az önce anlattım hem gidiş gelişlerden kurtulayım.
Hı hı.
Yani gecenin evet. o soğuğunda kaloriferin dibine yatar, üzerime paltomu alır, böyle o koltukların üzerinde çok gecelediğimi bilirim. Hı hı. Bunları yani hakikaten benim hep kıvancım olarak
tabii,
ben
tabii.
severek bunları
gerçekten.
Anlatıyorum.
Tabii.
Gözlerim dolarak tabii anlatıyorum.
Ki. Çünkü hakkınız, hak ediyorsunuz.
Çünkü evet, yani evet. öyle yani hı hı. eğer o günleri yaşamamış, o şekilde yaşamamış olsam belki bu günlerin kıymetini bile anlamayabilirdim
çok
diye bakıyorum.
Evet.
işte bakıyorum mesleğimizin bir parçası olarak gördüm kitap konusunu.
Evet, kitap.
Yani kitap mesela ben çok utanırım. Ya ben nasıl kitap yazacağım? Gerçekten sorumluluğun büyük olduğunu biliyorum. Ya sonra ya kaç yıllık gazeteci yaza yaza bunu mu yazmış falan diye. De çok utanarak bir ilk kitabımı yazdığım zaman hatta yayın evine götürememiştim. Bir başka arkadaşıma dedim ki ya ben böyle bir şey yazdım. Bir yayın evi okusun dedim. Bir eğer dedim beğenirlerse dedim basarlarsa falan diye. Yayın evi okudu. Hemen basalım demişler. Ben dedim ki ya ilk baskısı hani 5000 tane falan. Ne dedi ya 5000 dedi. Ünlü yazar abilerimizin isimlerini saydı. Onun dedi kitabı 1000 tane bile satmadı. Öbürü 800 tane satmadı. Evet. Falanca yazarın o kadar reklam oldu. İşte 600 tane zor kitap. Sen dedi ne diyorsun ya kitap. Ben de kitabımı hiç bilmiyorum. Bu kitap piyasası nasıl diye.
Evet.
Ama yani çok da mahcup oldum ya ben nasıl böyle bir şey söyledim diye.
Estağfurullah bilmediğiniz için.
Sonuçta benim o kitabımı bastıkları zaman ilk hafta da 7 baskı yaptı. İlk haftası
için. İlk haftada 7 baskı.
İlk haftada 7 baskı.
Yani
inanılır gibi değildi. Evet, evet. Ya ben kitabımı baktım şeye gelirdi. Tunalı Hilmi'ye gelirdik. O zaman da Star gazetesindeydim. Arkadaşlarla geldik. Bir gün hatta şöyle bir ilginç bir olayımız oldu. O zaman bizim Ankara temsilcisi Murat, temsilci yardımcı arkadaşlardan Sezai Şengün'e falan bir böyle Tunalı'ya gelmiştik. O zaman da korsancılık alabildiğine yaygındı korsan kitap. Şöyle kitapçının birisinin önünden geçiyoruz. Dedim ki işte Murat sordu. Dedi nasıl gidiyor? Şu anda hangi kitap en iyi gidiyor? İşte o zaman benim çıkarttığım bir kitap. Devletin Derinliklerinde isimli kitap. Şu anda dedi bir numara dedi bu dedi. Dedi onun yazarını biliyor musun? Vallahi işte Saygı Öztürk ama dedi bilmiyorum dedi tanımıyorum dedi. Dedi ki bak dedi Saygı Öztürk dedi bu. Kitabın arkasındaki bir resme bir bana bak de. Vay gerçekten abi dedi sayemde dedi acayip dedi kitap dedi satıyorum evet. dedi. Ya dedi bir ricada bulunacağım dedi. Korsan kitap satıyor arkadaş.
Anladım işte onun için şaşırıyorum.
Dedi ya benim de bana dedi bir kitap imzalar mısın dedi. Ve ben korsan kitapçıya korsan kitabını imzaladım. O da bana ne yaptı biliyor musun jest olarak. O dönemde Hasan Cemal'in bir kitabı çıkmıştı. Evet. O da onun korsanını ayrıldı. Lütfen dedi bunu kabul et dedi. Ve korsana, korsan kitap imzalamanın karşılığında bir korsan kitap
da ama verecek. Ama yine burada sizin hoş görününüz değil mi?
Tabii ki. Tabii. Hatta bir şey söyleyeyim. Ben çok şeyden şikayetçi değildim. Yani kitabım, benim bütün kitaplarım hepsi korsanında olurdu. Şöyle ilk kitabımdan yalnız böyle ilk ayda beni tanıyamadı. Çünkü böyle bir gazeteci... İlk kitap bir haftada böyle
tabii
yoğun
ki,
baskı.
Biliyorum, yayın
sonra oluyor. Anladılar böyle benim kitaplarım. Bundan sonra kitaplarım daha çıktığı günlerden itibaren hemen korsana düşerdi. Samimiyetle söylüyorum. Çok da memnun oluyordum korsan kitaplarımı görünce. Niçin? Demek ki okunuyor falan. İlgi görüyormuş ki kitaplar falan. Biraz ben olaya böyle bakıyorum. Yani işin böyle parasal boyutu. Vay emeğe karşı.
Evet.
Belki böyle bir yazarın böyle söylemesi çok uygun değil ama.
Toleransınız yani güzel bence.
Böyle
gerçekten
bir şey
güzel.
Ben şey yapıyorum.
İnsani hoş. Bir yaklaşım sergiliyorsunuz.
Öyle bir yaklaşım doğru. Bir de şöyle bakıyorum. Yani bir bakıyorsun bir tarafta kitap 20 lira. Öbür tarafta satıyor 1 lira. Falan yani biraz da insanlar okusun.
Okusun.
Biraz
keşke
olaya okusalar. Böyle bakıyorum.
Evet,
yani bu konuda hakikaten bu korsan olayının bir dengesinin bulunması, kitap fiyatlarının bir bunun bir orta yolunu bulunmasının gerektiğini düşünenler.
Hele ki Türkiye gibi zaten kitap okuma oranlarının çok düşük olduğu
tabii,
ülkede
tabii.
Dediğiniz şey yapılırsa aynen herhalde öyle. Belki bir
aynen
faydası
öyle.
Olur. Evet.
Ve son yıllarda da genelde kitap yazmak buymuş, ben kitabı bu işi iyi yaparım demeye başladım. Yılda bazen 2 bazen 3 kitap yazıyorum ama istesem her ay bir kitap rahatlıkla yazabilirim. Çünkü kitap yazmak benim için zor olmuyor. Şundan zor olmuyor. Ben genelde kitabı bir hafta içerisinde yazarım. Eğer bir haftayı geçerse ben o kitabı yazmayı bırakıyorum. Nitekim baktığım zaman şöyle 2 ya da 3 tane kitabı ya ben bunu bir haftada bile bitiremedim. Bu kitap bitmez deyip bırakıp yarım yarım bıraktığım kitapları da var şu anda. Hakikaten başlarım. Öyle bir yazarım ki o anda böyle tutana aşk olsun benim.
Kampa mı alırsınız kendiniz?
Yok. Değil. Genelde akşamları yazarım ama şöyle bir başlarım. Bazen işte akşam diyelim ki 8'de başladımsa bir bakıyorum ki sabah 4.30 olmuş. Farkında bile değilim. Bak samimi söyleyeyim. Evet. Farkında bile değilim.
Evet.
Bazen kitap yazarken ağlıyorum. Bazen işte dalıyorum. Ne bileyim böyle değişik yani.
Evet.
Bir de şu var. Her olay yani yazdığım kitaptaki her olayın içerisinde mutlaka ben varım. Her olayın içerisinde. Bakıyorsun işte ne bileyim 5-6-2 tamam reis kitabını yazıyorsun. Hı hı. İşte Bahçeli Evler Katliamı'nı.
Evet.
Bahçeli Evler Katliamı'na gazeteci olarak ben o olayın içerisindeyim. Yani gittim, evet. Olay yerini görüyorsun, olay yerlerini yaşıyorsun.
Evet.
Veya işte ne bileyim Çorum olaylarının aklına geliyor. Ya ben Çorum olaylarında kafasına tabanca dayanan gazeteci benim. Hı. Çorum olaylarını Türkiye'de yaşayan tek gazeteci benim. Ama bunu ben diye anlatmıyorum. Hı. Bir gazeteci gibi anlatıyorum, hı, hikaye biçiminde. Veya Güneydoğu'da...
Ama gerçekçilik katıyor bu da
her şey gerçek ama. Değil bakın mi? Yazdığım her şey gerçek. Yazdığım her şeyi mutlaka belgelidir. Hiç böyle ezbere bir şey yoktur. Hı hı. Bizim tabii şansımız, ben şöyle diyorum, yani biz bir haftada yazıyoruz kitap ama hı hı, bunun baktığın zaman gerisinde de bir 30 yıllık bir deneyim, birikim var.
Kesinlikle.
Yani birçok olayı bir şey yazmışsınız, birçok olayın içerisindesiniz. Yani bir de iyi gazetecilik yaptım, dolu dolu gazetecilik, hı hı, yaptım. Türkiye'nin gündeminde yer alan ne olay varsa hepsini yerinde izledim. Yani böyle uzaklardan olarak falan değil. Hı hı. Ne var? Diyelim ki Türkiye'de ilk karakol basıldı. Nerede basıldı? Şemdinli'nin Samanlı Karakolu'nda. Ben o Samanlı Karakolu'na gazeteci olarak girebilmeliyim, gidebilmeliyim.
Evet.
İşte gözüm kara, inanılmaz gözüm kara bir biçimde. O dağlarda, yollarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde dolaşırdım ki ya teröristler gelsin, beni yakalasın, ben de bunlarla bir röportaj yapayım diye. Bunun için vallahi inanınız Şenoba yollarında, Uludere yollarında hep dolaşırdım ki böyle birisi yakalasın da evet, röportaj yapalım diye. Ama şey, Türkiye'nin geldiği noktaya bakın ki bugün ne yazık ki teröristler yollarda denetim yapıyor.
Çok
güvenlik güçlerimizin böyle bir duruma da Türkiye'nin geldiğinde bunu da acı acı izliyoruz ne yazık ki.
Evet, katılıyorum buna da tamamen
size. Evet.
Şöyle bir ifadenizi daha okudum. Bu da çok hoşuma gitti. O yüzden izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Gazetecilikte en büyük yardımı da gazetelerin vefakar santral görevlilerinden.
Aynen aldım. Öyledir.
Bürokraside en iyi dostlara da odacılar olmuştur demişsiniz.
Evet, aynen o da öyle.
Eğer gazetecilikte bir yerlere geldiysem onların haklarını inkar edemem.
Kesinlikle.
Diyorsunuz. Bu tabii çok güzel bir tevazu ifadesi.
Ama böyle ya gerçekten. Ben şöyle bakıyorum, evet, bakın. Ben Hürriyet Gazetesi'nde ilk yıldızlaşmam orada. Sonuçta Anadolu'dan gelmiş bir genç bir gazeteci olarak biz orada başladığımız zaman bu arada o meslek büyüklerimizin içerisinde birdenbire onların önüne geçme şansımız yok. Ne yapacaksınız? Sıfırdan başlayacaksınız. Ben her şeye sıfırdan başladım.
Evet.
Her şeyin önce Ankara örnek vereyim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bakmak istiyorsam, eğitim haberlerine bakmak istiyorsam veya ne bileyim yüksek yargı haberlerine bakmak istiyorsam ben önce bir aşağıyı öğrenmem lazım. Neyi? Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü'nü öğrenmem lazım.
Evet.
Ankara Adliyesi'ni, evet, öğrenmem lazım. Ankara işte yüksek emniyet haberlerine bakacaksam Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü öğrenmem lazım. İşleyişi öğrenmem lazım. Ben hep oradan başladım. Şimdi gerçekten santralcıların, özellikle gazetelerin santralcının en çok zorlandığı nedir biliyor musun? Birisine bağlar mesela telefonu, hemen bağırlardı. Çünkü hep aynı salonda oturduğum için biliyorum.
Sen, evet.
Bana niye bağlıyorsun? Bunun benimle ne ilgisi var falan dedi. Santralcılar dedi, siz dedim bana bağlayın dedim.
Hı-hı.
Yani ne olacak? Okuyucu aradığı zaman, hı-hı, dinlersiniz.
Evet.
İşinize gelen haber olursa zaten hemen yazarsınız.
Doğru.
Ve inanın o kadar büyük haberler aldım ki bu sayede. Yani santralci kime bağlayacağını bilmediği için hep bana bağlıyor.
Evet.
Bana bağladığı için de bakıyorsunuz ki bomba gibi haberler.
Evet.
Mesela ne bileyim o dönem Türkiye'de aranan bir adam açıyor. Bir gün gazeteye işte ben görüşmek istiyorum bir gazeteciyle.
Sen nerede? Ciddi misin?
Tabii ki.
Burada yaşadınız yani bunu.
Çok,
evet,
olaylar yaşadım. Ben, evet, az önce dedim çok manşetler aldım diyorum.
Evet.
Yani inanın en büyük manşetleri böyle aldım.
Hı-hı.
Veya işte bir gün bilmem santralci arıyor evimde. Diyor ki santraldaki arkadaş, sana gel diyor ya, biz diyor sarhoşun birisi arıyor diyor. İşte bir haber vermek istiyormuş sana. Bizzat bana vermek istiyormuş.
Evet.
Diyorum ki ya diyorum santralcıya, bak diyorum sarhoşlardan çok iyi haber çıkar bu saatlerde. Ararsa kesin iyi haber çıkar diyorum. Bağla diyorum, bağladı. Adam dedi ki sonuçta Anadolu liselerinin sınav sorularını dedi.
Ha, o meşhur olay.
Tabii mesela o olayı ben böyle aldım.
Bravo.
Yani Anadolu liseleri sınav sorularının böyle şey santrale gelen işte böyle bir sarhoş diye, belki o anda sarhoş diye ben konuşmaya da bilirdim.
Evet.
Ama ben sarhoşlardan hep iyi haber çıkar diye o anda onu düşünüyorum.
Evet.
Ve hakikaten aldım. Yılın gazetecisi oluyorsun. Hı. Veya işte gündemi değiştiren, işte büyük bir sınavın iptal ettiren gazeteci oluyorsunuz. Veya işte ne bileyim bir de oturan gazeteci olmayacaksın. Yani büroda oturayım, haberler gelsin. Ben telefonla sağa sola ararım. Böyle de gazetecilik yapılmaz. Gazeteci dediğin dolaşacak. Hı hı. Koridorda alacak. Ben çok manşetleri koridorlarda almışımdır. Odacılardan az önce söylemişim, almışımdır. Ya ne var ne yok işte, ya şu ol. Ben inanın çok haberin kahramanı odacılardır. Çünkü onlar için o anda onları söylemesi hiçbir mahsur ifade etmeyebilir. Yani onun öneminin, o andaki içeride bulunan kişinin öneminin bile farkında bile değildir. Ama siz olaylarla bir bağlantı kurduğunuz zaman işte size manşetlerin manşetleri siz orada yakalama imkanı buluyorsunuz. Ve o koridorlarda insanlar belki odasına girildiği zaman işte, ama koridorlarda, asansörlerde ben gerçekten çok çok kıymetli haberler almışımdır. Çalıştığım gazetelerde çok çok manşetler olmuşumdur. O yüzden gazeteci meslektaşlarımıza büroda hiç gelmeyin diyorum. Mesela ben şu anda sorumluluğunu taşıdığım büromuzda ben bizim arkadaşları hiç büroda istemiyorum. Diyorum ki dolaşın diyorum. Nereye giderseniz gidin. Ama gittiğiniz yerde mutlaka haber çıkar. Burada oturduğunuz zaman öyle internete gireyim. Ben zaten internet gazeteciliği, yani en azından böyle internetlerdeki haberleri alayım, takla attırayım. Ben asla böyle bir gazetecilik yapılmasını da istemem. Ya gidin, ne bileyim işte CHP muhabiriyseniz gidin orada otururken işte birisi gelir, o arada bilmem bir şey konuşur. Veya gittiğiniz bakanlıkta genel müdürün yanındasınız, genel müdür yardımcısı gelir, genel müdüre bir şey anlatırken haberin bombasını siz o anda orada kaparsınız. Yani iyi habercilik orada kapılır. Ve her zaman bunların yararını gördüğüm için meslektaşlarıma aman diyorum. Bugün bizim ne adliye muhabirimiz, ne meclis muhabirimiz, ne diğer alanlara bakan muhabirimiz hiçbir zaman büroya gelmezler. Hiçbir zaman. Yani büroda hiçbir işleri olmaz. Bilgisayarları bugün, hele bugünkü ortamda bilgisayarları yanlarında, fotoğraflı makineleri yanlarında, her yer onlar için büro ve her yerden haber alma şansları da her zaman yüksek. O yüzden arkadaşlarımızın başarılarında giderek artmasını ben buna bağlıyorum ve o yüzdendir büroya gelmeyin diyorum.
Evet.
İşiniz yok diyorum büroda. Hı-hı. Hiçbir işiniz yok. Yani büro burası, geçerken bir çay içmeye geldim bir misafir olarak gelin o kadar diyorum.
Bu kadar yıllık tecrübenin birikimi
yani
sonucu olarak bunu onlara tabii.
Ama inanınız bakın onlar da, yani bu diyelim ki adliye muhabiri gelse burada sabah toplantılar yapsa işte ne var ne yok. Yani ne olacak, zaten bir şey olsa o arkadaş yazıyor.
Tabii.
Bir de günümüz teknolojisinde telefon ediyorsunuz, istediğin yerde cep telefonuyla
tabii
ulaşabiliyorsunuz. Şu haber, bu haber bilmem ne, en azından her şeyi konuşabiliyorsunuz.
Tabii.
Yani o yüzden dolaşsınlar. Dolaşsınlar mutlaka haberini yakalar.
Haber onları bulacak.
Kesinlikle belki, yani biz de böyle buluyoruz. Bak, ben şu anda yani gazetenin Ankara'daki sorumlusu olmasına rağmen oturayım ben de ahkam keserim, köşe yazılarını yazarım. Ama öyle değil. Her yazdığımız haber, her yazdığımız köşe içerisinde en azından 3-4 tane manşetlik bilgi olan bilgiler içeren yazılar yazmaya çalışıyorum için ben de dolaşıyorum, ben de araştırıyorum, ben de telefonla konuşuyorum, ben de gidiyorum, ben de büroda oturmuyorum çünkü gazeteciliğin böyle yapıldığını inanıyorum.
Evet, çok doğru. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu kadar ödüllü bir gazetecisiniz, çok fazla kitapları baskı yapmış bir gazetecisiniz. Hayatın başına böyle dönmüş olsaydınız şu an tekrar gazetecilik mesleğini
kesinlikle
seçer miydiniz?
Tabii tabii.
Öyle ya, mi? Onda bir şifre
onda,
yok diyorsunuz.
Onda yani. Şifre olmasın hiç yani.
Zaten
onda
bu kadar anlattığınız şeylerden sonra ben de başka bir cevap beklemezdim. Yani,
çok severek yapıyorum onu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Gazeteciliğe başladığım günkü heyecanım neyse bugün de aynı şekilde heyecanım.
Evet.
Bugün de gazetede haberim gördüğü zaman heyecanlanırım.
Evet.
Bugün de ya benim bu haberim niye manşet olmamış diye üzülürüm.
Evet.
Veya haberim yani mutlaka 24
heyecan
saat
devam ediyor
24
yani.
Saat gazeteciyim ben.
Evet.
24 saat hep telefonum açık kalır. Niçin kalır? Ya gece diyorum saat 1 civarında bir haber gelir. Birisi beni bir arar. Öyle bir haber olur ki gece manşet değiştiririz. Niçin bunu düşünüyorum?
Tabii, tabii.
Çünkü o kadar benzer olaylar yaşadım ki, hı hı, gecenin bir yarısında o kadar manşet, gecenin yarısında manşetler değiştirdim ki, o kadar gece yarısında o kadar önemli haberler aldım ki,
hı hı,
veya gecenin yarısında ya işte o belgeleri işte gel de vereyim sözünü o kadar duydum ki. O yüzden benim gazeteciliğim her zaman 24 saattir. Yani hiç mübalağasız 24 saattir. Haberlerimde dediğim gibi hala çıkınca küçük çıktı, büyük çıktı mutlaka sevinirim. Yani böyle bir şey. Benim şeyim biraz az bulunur. O yüzden bana meslektaşlarımın arasındaki bana söyledikleri gazeteci gazeteci derler bana sadece.
Yani onlar da bunun farkında yani.
Hakikaten evet, gazetecilik yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hı-hı. Ve iyi örnek olarak ve iyi gazetecilik elimden geldiğince alanımda, baktığım alanlarda hep iyi ve örnek olmaya çalışıyorum.
Gördüğüm kadarıyla etik değerlere bağlı.
Kesinlikle evet, yani şu huyum çok iyidir. Hani bir kazık atayım. Hadi ver, nasıl olsa bir defa aldım. Bir daha benim bu adamla işim olmaz. Ben bunu mesela düşünmem hiç.
Evet.
Mutlaka o insanlarla zarar gelmemesini her şeyden önce gazetecilikte onu isterim. Benim yüzümden o insanların zor durumda olmamasını çok özen gösteririm. Bugün işte telefon dinlemeler, şunlar bunlar. İnanınız ben kendimden çok hep haber kaynaklarını düşünürüm. Çünkü ben birileriyle telefonla konuşuyorsam zaten ertesi gün onu ben yazmak kaydıyla konuşuyorum. Yani o bilgileri ben yazmak için alıyorum. Ama nereden çıktığı araştırması yapılırsa o insanlar zor durumda kalmaması için bazen de kendimden fedakarlık yapıyorum. Yazmıyorum. Yani yazmama durumunda kalıyorum o insanları sırf düşündüğüm için. Evet. Ve şuna yüz yüz şey yaparım. Sizle bir şey konuşuruz. Yazılmama kaydıyla söylediğin zaman onun yazılmayacağını karşımdaki yüzde yüz bilir.
Bu da çok güzel. Evet,
şimdi
çok
bir
önemli.
De şu var. İnsanlar tanıyayım tanımayayım bir şey yazdığınız zaman şu sorumluluğum mesela açıyor. Saygı Bey diyor size hiç yakıştıramadım. Mesela bir haber yazıyorsun. Siz işte o kadar titiz gazetecisiniz, örnek gazetecisiniz. Mesela diyor ki bana da sormanız lazımdı diyor. Hakikaten bazen oluyor işte böyle bir kaçamak veya olay yoğundur o trafik içerisinde. Kendimi o zaman çok suçlu hissediyorum o insanlara karşı. Çok ciddi sorumluluk hissediyorum. Bunlara da yani çok dikkatle duruyorum.
Önemli noktalara temas ettiniz. Evet efendim biraz şimdi sizin hayatınızdan çıkıp Türkiye gündemine girmek istiyorum. Olur. Zaten siz bütün bu konularla iç içe olan birisiniz. Malumunuz olduğu üzere çok yakın bir zamanda geçtiğimiz hafta bir bayrak indirme hadisesi oldu Diyarbakır'da. Bu tabii ki hepimizin hamiyet duygularını çok rencide etti öyle ifade edeyim. Size bu konuyla ilgili zaten yazı da yazdınız.
Yazılar
neler
yazıyorum.
Söylemek istersiniz?
Ya şimdi şöyle bakın ne yazık ki artık böyle bayrağımıza özellikle Güneydoğu'da böyle büyük bir saygısızlıklar yapılıyor.
Evet.
Bayrak zaman zaman oralarda indiriliyor. Ne bileyim işte ne mutlu Türk'üm diyene diyor oradaki şeyler Diyarbakır'da işte dozerlerle yıkılıyor. Şırnak'taki bilmem olaylar yıkılıyor. Bayrağınız böyle yerlerde sürüklenmeye başlıyor. Yollar kesiliyor, kimlik kontrolleri yapılıyor, terör örgütü orada vatandaşlarının arkasında onları öne sürüp işte suç işletme gayreti içerisine giriyor. Ve bunların arasında gördüğümüz gibi son olarak da Diyarbakır'da üstelik de askeri birliğin içerisinde, üstelik de terör örgütlerinin içerisinde birileri geliyor bayrağımızı da indirebiliyor. Şimdi tabii bayrak indirme olayları, bayrak bizim namusumuzdur.
Tabii ki.
Milletimizin onurudur. Kesinlikle. Bu konuda herkesin duyarlı olduğu da bir olay.
Kesinlikle.
Şimdi ne ister bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı, bu topraklarda yaşayan, bu bayrak altında yaşayan kişi bayrağımızı niçin indirir? Niçin ona el uzatır? Yani bu da tabii ayrı bir konu olarak karşımıza ister istemez çıkıyor ama geçmişte de benzer bir olay biliyorsunuz Kıbrıs'ta da yaşanmıştı.
Çok iyi biliyorum.
Yani kimse ölmesin, kan akmasın ama şimdi bunun da böyle bir yaptırımı da olması lazım. Yani orada
yani belki hiç düşünmeyecek
yani,
ama
orada ciddi şey yapıp, ciddi de imkan şeyler var şimdi.
Tabii ki.
Ciddi orada hata var. Şimdi evet o kişi provokasyon amaçlı ne amaçlı olursa olsun. Sizin eğer terör örgütünüzün içerisine giriyor. Orada bayrağı indiriyorsa İlla onu mutlaka vuracaksın bilmem işte ne bileyim öldüreceksin değil ki. Orada ne bileyim
öldürmeden
bunu yakalayıp
şey,
o en azından yakalayıp güvenlik güçlerine teslim etmeniz gerekirken kim bilir o hangi kandillidir o genç yakalanamadı.
Tabii.
Şimdi askeri birliğin içerisinde yakalanamıyor dışarıya çıkıyor yakalanamıyor böyle bir rezalet de olmaz. Yani bunun da bir yaptırımı çünkü sizin yasanın maddesi, yasanın maddesi neyse, en azından ceza kanunu maddesinde bunun karşılığı neyse, en azından onun cezasını bulması gerekir.
Evet, evet.
O da yapılmıyor. Ve bakın bu saygısızlıklar veya işte bu saygısızlığı yapanlara bir şey olmadıkça, Yani hak ettiği yasalar hükmündeki cezasının karşılığını bulmadıkça
devamı
daha,
gelecektir değil mi?
Daha da benzer, daha da bunun ilerisindeki olaylarda yaşanabilir ne yazık ki. Böyle bunu da görmek lazım.
Peki efendim, Türkiye sizin çok iyi bildiğiniz gibi bölge itibariyle çok önemli stratejik bir konumda. Bundan dolayı da yani yakın tarihimiz boyunca zaten, yani bunun öncesi de öyleydi ama ben yakın tarihimizden bahsediyorum. Yakın tarihimiz boyunca iç ve düşmanlar tarafından hep böyle bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Son Güneydoğu'daki zaten durumda da işte 84'ten beri bunu yaşıyoruz. Elbette ki üniter devlet yapımızın önemine biz ciddi şekilde inanıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, bütünlüğümüz, yani milli bütünlüğümüzün çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Evet.
Yani bu konuda sizin görüşlerinizi alabilir miyim?
Şimdi bakın, Güneydoğu'da böyle ben yıllardır Güneydoğu'ya gidip gelen bir gazeteciyim. Özellikle 1983'ten 84'ten sonra devamlı Güneydoğu'da olurdum. Mesela yıl olurdu işte ne bileyim 1985'te ya PKK'lılar işte Sason ilçesini basacaklar, bilgisini alırsın. Giderdim ben Sason'da 10 gün kalırdım. Nerede kalırdım? Otel falan yok orada. Bir damın üzerine çıkar orada kalırdık. Sağ olsun orada böyle misafir ederlerdi bizleri. Gittiğimiz zaman çok misafirperver insanları vardı. Gider bir damda kalırdık. Yani sıcak olduğu için evinin içinde yatılmaz. Dama çıkılır, damda yatılır. Hatta damda da nasıl yatılır? Damda gece hani ilçe basılır, bilmem her taraftan silahlar patlar, işte bombalar atılır falan diye. Ev sahipleri böyle bizi korumaya alırlardı. Nasıl alırlar? Ayağınıza ip bağlarlardı. Damda böyle bir anda uyku sersemliğine bir anda böyle kalkar yataktan fırlarsanız işte yere damdan düşmeyesiniz diye böyle ona göre ip böyle.
Kendine göre tedbirler bulmuşlar
evet, aynen yani böyle Güneydoğu'ya gider gelirdik.
Evet.
Ama şimdiki Güneydoğu'yla 10 yıl önceki, 15 yıl önceki Güneydoğu arasında çok ciddi farklar var. Onu
tabii
ifade edelim. Güneydoğu'da hakikaten devletin varlığı ve devletimizin gücü giderek orada kayboluyor. Şimdi bir karakol yapacaksınız. Karakol yapacağınız zaman bile oradaki vatandaşlardan izin almanız gerektiği ortaya çıkıyor. Bir baraj yapamıyorsunuz. Bir ne bileyim işte güvenlik yolu yapamıyorsunuz sınır bölgelerinde. Devlet böyle adeta oradaki bazı güçlere teslim olmuş durumda. Çok ağır bir şey bunlar. Ve üniter yapınız tartışmalı hale gelmiş. Orada bazı yapılan konuşmalara baktığınız zaman siyasetçilerin konuşmaları adeta işte bölünmeyi, işte özerk bir yapı oluşturmayı teşvik eden açıklamaları.
Çok rahat telaffuz edilir hale
çok,
geldi.
Çok tabii, tabii. Çok önceden, bu yani. Önceden bunlar hakikaten söylenmez.
Evet.
İnsanların aklına bile
çok rahatsız edici efendim bu. Evet.
Üzüntü verici bir olay.
Evet.
Bunlar tabii ki bölgedeki insanları bu olup bitenler ve devleti orada görememek. Köylü bakıyor ki köyünde teröristler dolaşıyor. Yollarda teröristler kimlik kontrolleri yapıyor. Yollarda bilmem bunlar var. Alan hakimiyeti bunların eline geçmiş. Ne yapacak o zaman? Kendisini ister istemez orada devleti göremediği zaman sığınacak bir yer arıyor. İnanınız yüce devletimiz orada devletin ağırlığını gösterebilmiş olsa bugün oradaki bölge halkı tekrar devletinin yanında yer alır. Ama devleti orada yeteri kadar göremediği zaman köyünde, mezrasında, dağında, ovasında güvenlik güçlerini veya işte devletin şefkatli kollarını göremediği zaman birilerine himayesi altına kendisini girmek durumunda kalıyor. Ve o yüzdendir de bir ruhen de olsa ülkesinden soğuyor.
Kaldı ki kendisine baskı da var.
Tabii kendisini
zamanda,
farklı bir yerde görmeye başlıyor. Farklı bir konumda görmeye başlıyor. Hı hı. İşte Ankara'nın bölgeyi gözden çıkarttığını düşünüyor.
Evet.
Bu yüzden de bölgeyle ilgili gelişmeler hakikaten kaygı verici boyutta. Bu 5 yıl öncesine baktığın zaman, 10 yıl öncesine baktığın zaman bugün gelinen nokta hakikaten inanılmayacak noktalar olduğunu ne yazık ki hep beraber ben de en azından bir gazeteci
tabii,
olarak
tabii.
Ben de görüyorum. Bizler de yaşıyoruz. Ve Güneydoğu'dan gelen haberler bu yönüyle baktığın zaman hiç de iyi olmadığını söyleyebilirim.
Evet, bunu da hemfikiriz.
Tabii.
Evet. Peki bir sorum daha olacak. Artık programın sonuna yaklaşıyoruz.
Veriniz.
Şimdi toplumda siz de görüyorsunuzdur, sosyal medyada da, toplumun çeşitli kesimlerinde de çok kolay, çeşitli platformlarda insanlar çok kolay ayrılıp bölünebiliyorlar. Yani nefret söylemleri çok yoğun olarak görülüyor. bölünmeler, kamplaşmalar çok kolay olabiliyor. Anında oluyor bu. Mesela ben bunu sizin yapınızda mesela tam tersi böyle saygılı, herkesin değerine saygılı bir yapı görüyorum. Belli bütün anlatımlarınızdan bu çıkıyor. Fakat işte toplumda dediğim gibi bu maalesef böyle kaygı verici boyutlara bence geldiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi bizler robot değiliz. Hepimizin birebir aynı olmamız mümkün değil.
Tabii ki.
Farklılıklarımız olacak, ayrılıklarımız, aykırılıklarımız olacak. Ama buna rağmen de ortak bir arada yaşama kültürünü değil mi edinmemiz gerekiyor. Bir arada yaşayabilmemiz gerekiyor. Saygılı olmamız gerekiyor birbirimizin değerlerine. Hı hı. Bu her açıdan böyle ırk açısından olur, din, dil, mezhep açısından olur, ateist olur, Müslüman olur, işte Hristiyan olur, Musevi olur. Her açıdan yani saymakla bitmez. Her açıdan bir saygı ve az önce söylediğim gibi bir arada yaşayabilme, birbirine tahammül etme bile hatta belki böyle tabir edeceğim. Bunun pek mümkün olmadığını görüyoruz. Bu konuda toplumumuza ne gibi mesajlar vermek istersiniz? Yani biraz böyle birleştiriciliğe, uzlaşmaya çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki. Bunda siyasetçilere özellikle önemli görev düşüyor. Yayıncılara önemli görev düşüyor. Gazetecilere, yazarlara özellikle, yorumculara bu konuda hakikaten önemli görev düşüyor. Yani toplumu böyle ayrıştırmak, kamplara bölmek, işte etnik yapıyı çok kullanmak, dini çok kullanmak hakikaten bu ülkeye hayır getirmez. Bakın bugün çevremizdeki ülkeler karmakarışık. Ne için? Etnik yapıdan, dini yapılardan, mezhep çatışmalarına ne yazık ki Türkiye'yi de adeta o bataklıkların içerisine çekmek istiyorlar. Bu konuda hakikaten Türkiye'de değişik görüşler, değişik işte dini ayrılıklar olabilir ama ortak noktamız Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı
tabii
olmak.
Ki.
O yüzden bu vatandaşlıktan hepimizin kıvanç duyması gerekir.
Kesinlikle.
Birbirimize saygıyı, sevgiyi birbirimizden esirgemememiz gerekir diye bakıyorum.
Evet.
Yani ülkemizin, devletimizin kıymetini bilelim herhalde yeter diye bakıyorum.
Evet, çok güzel söylediniz. Son soruma geçiyorum izninizle. Efendim Atatürk'ün ülkemize kazandırdığı değerler biliyorsunuz ki tartışılmaz. Laiklik ilkesi olsun,
tabii,
kadınlara vermiş olduğu haklar olsun. Bugün işte içinde bulunduğumuz böyle rahat koşullar hepimiz kabul etmeliyiz ki kendisine borçluyuz. Gerçekten çok büyük rolü var bunlarda.
Evet.
Fakat öyle bir şey var ki bir yandan bir kesim tarafından Atatürk böyle dinsiz bir insanmış gibi gösterilmeye çalışıyor. Ya da işte daha farklı gösterilmeye bir Atatürk düşmanlığı olduğunu görebiliyoruz çeşitli vesilelerle. Fakat hani biz ne olursa olsun bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü hani Allah'tan bir nimet olduğunu düşünüyoruz Atatürk'ü.
Ya şimdi Atatürk'ü farklı bir biçimde göstermeye çalışanlar, onun böyle din düşmanı veya dinsiz gibi göstermeye çalışanların Atatürk'ü tanımadıkları ortadadır. Hı-hı. Atatürk'ü tanıdıkları zaman Atatürk'ün kendi maaşıyla camiler yaptırdığını, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk kuranın Atatürk olduğunu, ülkede İmam Hatip Liselerini ilk kuran Büyük Önder Atatürk olduğunu, ilahiyat fakültelerini, Yüksek İslam Enstitülerini kuranın Atatürk olduğunu da bilmeleri gerekir. Ama bunlar hiç bilinmeden Atatürk'ü farklı yönlerde, dahası Kur'an-ı Kerim'i ilk tefsirini yaptıran
Elmalı Hamdi Yazır
hocaya yaptıran
ve
onun ilk parasını bizzat veren, cebinden veren de Büyük Önder
çok
Atatürk olduğunu söylüyorum.
Evet.
Yani Atatürk'e o sıfatlarda bulunanların gerçekten ya Atatürk'ü tanımıyor ya da kendileri tam o şekilde din düşmanı olarak ben görürüm o tür insanları.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu söylediğiniz son derece doğru. Efendim programımızın sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Nasıl geldiğimizi bile anlamadım.
Teşekkür ediyorum.
Bizim misafir ettiğiniz için,
ben
programımıza konuk olduğunuz için.
Sağ olasınız.
Seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu da alayım.
Şunu söylüyorum. Evet. İşte kritik bir dönemden hakikaten ülkemiz. Zaten hep Türkiye kritik dönemden geçiyor. Bu sözü sıkça duyarız. Siyasilerden. Türkiye bir darboğazdan geçiyor. Ya bu darboğaz. Türkiye, ben gazeteciliğe başladığım kritik dönem diyoruz, darboğaz diyoruz. Bu darboğazımız, kritik dönemimiz hiç bitmiyor.
Doğru.
Artık vallahi son olmasını yürekten diliyorum. Herkese, izleyicilerimize de iyilikler, esenlikler dilerim.
Peki, çok teşekkürler. Efendim, bir hayata dair programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yine karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.